Herkese merhabalar, ben Burak Şolt ve yeni bir inceleme videosuyla karşınızdayım. Evet, yanımda yine İtopya'da oluşturduğumuz kasalardan biri var. Biliyorsunuz arkadaşlar DHI1, I2 ve A1, A2, A3 şeklinde kasalarımız var İtopya'da. Hazırladık onları, sizlere sunduk. Giriş ve orta segmentteki kasalardı onlar. Fiyat performans daha öncelikliydi. Sonra da sizlerden gelen geri dönüşler neticesinde ben dedim ki bir tane de böyle bütçeyi bayağı bir yukarıya taşıdığımız, beklentileri de performansı da bayağı bir yukarıya taşıdığımız bir sistem oluşturayım. İşte DHA4 o kasa, incelememize geçelim. İtopya çeşitli bilgisayar donanımlarını teker teker de temin edebileceğiniz veyahut etlisine sütlüsüne karışmadan hazır oyuncu kasaları da alabileceğiniz bir yer, bir site. İster Acıbadem'deki mağazalarından yetkili arkadaşlara danışıp görüp alın, ister sitesinden. DHA4'teki amacımız şu: oyunlarda yüksek performans. Donanım listesini görüyorsunuz şimdi ama temel olarak Zen 2 mimarili AMD Ryzen 7 3800X ve MSI RTX 2080 Ventus V2 şeklinde özetleyebiliriz. Üst segment donanımlar seçtik. Dolayısıyla hem oyunlarda hem de üretkenlik yazılımlarında beklentilerimiz yüksek. Bütçesi de dolayısıyla öyle maalesef. Kasamız Corsair'ın Obsidian serisi 500D SE modeli. Siyah temalı ve neredeyse her yerinde kalın çelik plakaların ve temperli camın kullanıldığı metal cam ağırlıklı bir kasa. Düşünün ki boş hali 12 kilogram. Tuttuğunuzda o soğuk metal hissi, genel olarak duruşu şöyle bir baktığınızda gerçekten güven veriyor. İki yanı temperli camlı ve ikisi de menteşeli. Vidalı olanlara kıyasla açıp kapaması çok çok rahat. Bu kapaklar yerlerine mıknatısla yeterli bir kuvvetle tutunuyorlar. Öndeki fanlar için kenarlarda gayet iyi boyutlarda aralıklar bırakılmış, fanlar boğulmamış. Filtreler için camları çıkarmaya gerek kalmıyor aslında. Öndekini hemen yandan çekip alabiliyorsunuz. O da mıknatıslı, üstte de filtre var. Power supply'da da var. Ben kendi sistemimde Corsair Crystal 570X kullanıyorum mesela ve çok özendiğim bir özelliği var. Yani benim kasamda olmayan, bu kasada olan arkadaşlar şu pencere sistemi. Yani görüyor musunuz ne kadar rahat ve çat diye, hatta çok güzel manyetikle, mıknatıslarla beraber oturan bir kapak. Ben kendi kasamda bir sürü vida sökmem gerekiyor ama burada bu yani pencereli sistem, menteşeli sistem çok çok güzel olmuş. Heves ettim açıkçası. Ve kasa genel olarak yani malzeme kalitesinden hiçbir şekilde tasarruf edilmemiş bir kasa. Yani önündeki temperli cam, sağında solunda her yerindeki temperli cam, şu metal malzemenin kalınlığı inanılmaz. Dolayısıyla ben üst segmentte Corsair kasaları tercih ediyorum. Yani şöyle baktığınızda, bir tuttuğunuzda zaten o kaliteyi size hissettiriyor. Başka bir şeye gerek kalmıyor açıkçası. Ve özetle mid-tower bir kasa, heybetli bir kasa. Kasanın çok önemli bir özelliği de şu bence: Commander Pro ile gelmesi. Yani benim tercih sebeplerimden biri de buydu. 6 fan, 2 RGB şerit ve 4 tane termal sensör takılabiliyor üzerine. IQ arayüzünden bağladığınız tüm ekipmanları, özellikle fanların hızlarını kontrol edebiliyorsunuz. Aydınlatmalarını açık tutup fanları durdurabilirsiniz mesela, böyle maksimum sessizlik yakalamak istediğiniz bir anda. Üstünde güç butonu, reset butonu, 2 tane USB 3.0, 1 tane de Type-C portu var. 3.5 mm ses çıkışı ve mikrofon girişi de mevcut. Önünde 3 tane 12 cm Corsair LL serisi fan var. Bunlar 1500 devire kadar çıkabilen 4 pinli PWM, yani devirlerini istediğiniz gibi ayarlayabildiğiniz fanlar. IQ arayüzünden efektlerini, renklerini, ışık şiddetlerini ayarlayabiliyorsunuz. İsterseniz kapatabilirsiniz de. Metro Exodus ve Far Cry 5 gibi oyunlarda oyuna tepki verecek şekilde çalışabiliyorlar. Veyahut müziğe göre yanıp sönebiliyorlar. Pahalı, premium fanlar bunlar. Genel olarak da kasaya gerekli taze havayı basabilecek sessiz ve şık fanlar. Corsair Obsidian 500D SE. Yani şöyle bir masada bakın arkadaşlar. Gerçekten oturaklı bir görünüş var. Bir baba edası var kendisinde. Bunu sağlayan en önemli şeylerden biri de camlarının filmli olması. İçeride gördüğünüz üzere aslında RGB RAM'ler var. İşlemci soğutucusunda da RGB aydınlatma var. İşte kasanın önündeki fanlarda RGB aydınlatma var ama bu film sayesinde böyle çok gözü almıyor. Benim kasam mesela bunun tam tersi. 570X. Yani ben içerisini tamamen RGB ile doldurdum. LED şeritler çektim. Yani tabiri caizse pavyon gibi benim kasa ama bu kasa oturaklı görünüyor. Çünkü yani şöyle bir şey var. RGB herkes sevmek zorunda değil. Sevenleri var, sevmeyenleri var. Dolayısıyla isterseniz bu aydınlatmaları da kapatabilirsiniz. Ama içeride bir RGB teması oluşturmak istediğinizde de güzel bir tema oluşuyor. Gözünüzü de öyle çok almıyor. Oturaklı duruşu yine sürdürüyor. Yani düşmana korku salan bir kasa sahibi olabiliyorsunuz her şekilde. Anakart MSI X570A Pro. 10 fazlı bir anakart bu. Tabiri caizse ben bütçeyi daha çok işlemci ve ekran kartına yiyebilmek adına işlemciyi maksimum boost hızlarına çıkarsın, stabil tutsun yeter diyerek öyle üst bir model seçmedim. Açıklamasını da yapmış olayım böylece. Güncel teknolojiyi sürekli takip etmeyen arkadaşlar için şöyle bir bilgilendirme yapayım. X570 anakartlarda köprüde fan var. Zira PCI Express 4.0 desteği bant genişliğinin artması daha güçlü köprüleri gerektirdi. Fanı da beraberinde getirdi. Anakartta 4 tane 4400 MHz'e kadar hız ışırtma destekli DDR4 RAM slotumuz var. Biz Corsair Vengeance RGB Pro 2x8 GB 3200 MHz'lik RAM kitini kullandık. Ryzen'lar hızlı RAM seviyorlar ama 3200 MHz de aslında dengede bir hız diyebilirim. İsteğe göre 3600 MHz'lik bir kit ile de özelleştirebilirsiniz tabii. Hız farkı markaya, modele göre ciddi fiyat farkı oluşturabiliyor. Bu arada RAM'ler de IQ destekli, güzel görünüyorlar gerçekten. Fanlarla ve diğer IQ destekli aygıtlarla efektlerini, aydınlatmalarını eşleyebiliyorsunuz. 2 tane PCI Express 4.0 X16 slotu, 2 tane PCI Express 4.0 destekli M2 slotu, ihtiyaç olursa da 3 tane 3.0 X1 slotumuz bulunuyor. Bunlardan birine Corsair MP600 serisi 1 TB'lık bir NVMe SSD taktık. Sitemizde ayrıca incelemesini de bulabileceğiniz 3D TLCNet kullanan 1800 TBV yani 1800 TB yazım ömürlü, okumada yaklaşık 5 GB bölü saniye, yazmada 4.25 GB bölü saniye hıza ulaşabilen gerçekten uçuk bir SSD. PCI Express 4.0 standardından faydalanabilen güncel bir SSD. Üzerindeki soğutucusuyla beni detaylı incelemesinde de şaşırtmıştı açıkçası. Uzun süre yük altında bile olsa ısınıp hız düşmüyor.
Üst segment bir kasa kuracağız dedik. Yani SATA bir SSD kullanmayacaktık tabii. NVMe standardında, PCI Express 4.0 standardında Corsair MP600'ü kullandık. Hem de 1 TB'larını kullandık. 5 GB bölü saniye okuma yapabilen gerçekten uçuk bir SSD. Yani hangi uygulama, hangi program bu hızdan faydalanabilir bilmiyorum gerçekten ama en azısı. Sonrasında şimdi oyun depolayacaksınız sonuçta bu sisteme ama 1 TB yetmeyecektir. Dolayısıyla bir tane mekanik diske ihtiyacınız olacaktı. Ben bir mekanik disk içerisine ekledim. Sessiz bir mekanik disk. En büyük önceliklerimden biri bu. Ve aynı zamanda performansı. Performansından memnun kaldım açıkçası. O yüzden bu sistemde kullandım. Ama nedir? İtopya'dan bu kasayı alırken özelleştirebiliyorsunuz sonuçta. Yani şimdi ben 2 TB 2 saniyede doldururum. Söyleyeyim. Dolayısıyla siz hangi kapasitede mekanik disk istiyorsanız özelleştirme ekranından ekleyebilirsiniz sisteme. Yani tercih size kalmış.
Açıkçası benim çok fazla USB çevre ekipmanım var arkadaşlar kendi sistemimde. Dolayısıyla anakart alırken USB çıkışı sayısına çok önem veriyorum ben. Sırasıyla 2 tane USB 2.0 ve 1 tane PS2 portu. Ardından HDMI çıkışı ve 2 tane USB 3.2 birinci jenerasyon USB portu bulunuyor. Devam ediyoruz. 1 tane tip C, 1 tane tip A port. Bunlar ise USB 3.2 ikinci jenerasyon portlar. USB portlarında son olarak 2 tane USB 3.2 birinci jenerasyon portu da görüyoruz burada. Gigabit RJ45 portunun ardında Realtek 8111H çözümü var. Killer çözümlere göre işlemci yükü daha düşük, daha iyi bir şey bu. Ses yongası ise Realtek ALC 1220, 7+1 destekli optik çıkışı da bulunuyor. Özellikle oyuncu kulaklıklarımla denedim ben. Kulaklığı maksimum ses anlamında, detay anlamında besleyebildi. Evet, şimdi teferruatları geçtik. Sıra geldi işlemci ile ekran kartına. İşlemcimiz AMD Ryzen 7 3800X. 8 çekirdek, 16 izlekli, baz olarak 3.9 boost ile çekirdek başına 4.5 GHz'e kadar çıkabilen bir işlemci. 105 Watt TDP'li işlemciyi kutusundan çıkan Vrit Prism adıyla geçen stok soğutucusuyla soğutmak mümkün aslında. Isıya bağlı güç kaybı yaşatmıyor ama hız ışırtma yapayım, işlemcinin limitlerini oynayayım derseniz 240 mm'lik bir sıvı soğutmayı özelleştirme seçeneklerinden ekleyebilirsiniz. Genel olarak oyun için, yayın yapmak için, üretkenlik yazılımları için bütçemiz yüksek tabii ama yine de fiyatı çok çok yukarıya çekmeden alınabilecek en ideal işlemcilerden biri.
Ekran kartı tarafında MSI RTX 2080 Ventus V2'yi kullandık. Turing mimarili GPU 57 Tensor çekirdeğine sahip, destekli oyunlarda Ray Tracing ve derin öğrenme destekli kenar yumuşatma yani DLSS destekli. Ray Tracing performansı çok kırptığı için açıkçası ben pek meraklısı değilim ama sağladığı görsel deneyim gayet etkileyici. Samsung üretimi 8 GB, GDDR6 belleğe ve 448 GB bölü saniye bant genişliğine sahip. Özetle şu an için alınabilecek en iyi ekran kartlarından biri. Gücünü tasavvur edebilmeniz adına örnek vereyim, bir önceki nesil GTX 1080 Ti'den biraz daha güçlü. Çift fanlı bir soğutma kurulumu var, arka kaplaması mevcut, devasa bir kart değil. Tüm sisteme Corsair TX850M 80 Plus Gold sertifikalı power supply güç veriyor. Modüler bir power supply bu. Kasanın arkasında olan bir bileşen olsa da az kabloyla gerekli işi yapmak lazım. Power supply elbette stabil ve yeterli olacak. Ama sessizliği ve coil whine yani bobin zırıltısı yapmaması benim önceliklerimdendi. Bu konularda ben başarılı buldum power supply'ı, dolayısıyla TX850M'i seçtim. Anakartımızın BIOS'unu güncelledik çünkü AMD Ryzen 3000 serisi işlemciler için anakartlara, çoğu anakarta güncelleme geldi. Windows güncel, ekran kartı güncel, tabii bu videonun çekildiği tarih itibarıyla en güncel sürücüler. Sonrasında da AMD Overdrive üzerinden gaming modunu seçtik ve şimdi oyunlardaki başarımını tablolarla görelim. DHA4'ü 14 oyunla beraber test ettik arkadaşlar ve 2 oyun haricinde, ki bu 2 oyunda Assassin's Creed Odyssey ve Metro Exodus, bunlar çok ağır oyunlar. Bu oyunlar haricinde Full HD'de 100 kare saniyenin üzerinde kalmayı başardı. Gerçekten güzel. Dolayısıyla siz bu kasayı işte Full HD 144, 165, 240 Hz bir panelle, monitörle kombinleyebilirsiniz ama benim tavsiyem aslında 2K monitör olacak. Niye? Çünkü misal veriyorum Overwatch'ta 2K'da 200 kare saniye, Apex Legends'ta da 156 kare saniye almayı başardı. Dolayısıyla benim gibi bir rekabetçi oyuncuyu doyurdu. Dediğim gibi 2K monitör daha mantıklı olabilir. 4K 60 kare saniye oyunculuk tarafına geldiğimizde, yani RTX 2080 gerçekten çok güçlü bir ekran kartı ama yine de işte 4K 60 kare saniyeyi her zaman yakalayamayabiliyor. İşte 40-50 kare saniye civarında kalıyor. Birkaç ayar düşürüyorsunuz, 60 kare saniye oluyor, sorun yok ama yani 4K 60 kare saniye için RTX 2080 Ti lazım. RTX 2080 Ti %30-%35 daha güçlü bir ekran kartı. Dolayısıyla bu kasa yani yüksek hertzli bir monitörle beraber kullanılabilir. 4K oyunculuk için de kullanılabilir. Güçlü bir kasa oldu. Tüm bu oyun testleri ve sentetik testler ardından işlemci 85 dereceye kadar çıktı. GPU da 76 dereceyi gördü. Kasanın egzoz fanı yok arkadaşlar. Siz özelleştirme kısmından istediğiniz bir tanesini ekleyin. Ben de testleri egzoz fanı ekleyip yaptım zaten. Bilginiz olsun. İşlemci 4.2-4.3 GHz sularında çalışıyor. Olması gereken hızlarda çalıştı yani. Hız düşmedi. Şunu da özellikle belirtmek lazım. Adobe Premiere'de özellikle de Handbrake gibi işlemciye yüklenen yazılımlarda 85 dereceyi görüyor. Oyunlar işlemciyi %100 yüke sokamadığı için bu seviyelere çıkmıyor. Ama nedir? Sonuçta bu yüksek bütçeli bir sistem. Uyumluluk, yani marka uyumluluğu adına Corsair olur, Cooler Master da olur, 360 mm'li Bence gerek yok ama 240 mm'lik bir kapalı devre sıvı soğutma, özellikle de hız şaşırtma yapacaksanız zaten güzel olur. Tercihi size bırakıyorum. GPU da Boost ile 1800-1875 MHz arasında çalışıyor. Oyununa göre değişiyor. Ve şimdi bu sistem videolarındaki en klasik sorulardan biri, sizin de aklınızda bu soru oluştu eminim. İşlemci ekran kartına darboğaz yapıyor mu? Kısa ve net, hayır. Assassin's Creed Odyssey işlemciye en çok yüklenen oyunlardan biridir. Çok nadiren %70'in üzerine çıkıyor işlemci kullanımı. Hiçbir şekilde sorun teşkil etmez. Metro Exodus gibi diğer ağır oyunlarda da %50 sularında geziyor. DHA4. Bu videonun çekildiği tarih itibariyle fiyatı 15.500 lira civarında. Ama nedir? Dolar ve TL'nin hali hiç belli olmuyor. Güncel fiyatına videoyu izlediğiniz dönem mutlaka kendiniz bakın. DHA4 görünümüyle dediğim gibi daha oturaklı, isterseniz içini şenleyebileceğiniz bir görünüme sahip. Performans anlamında Full HD ve 2K'da yüksek tazeleme hızlarıyla 4K'da 1-2 ayar düşürüp 60 kare saniye elde edebileceğiniz, yüksek kalitede Twitch yayını da yapabileceğiniz, bunu kaldırabilecek bir kasa oldu. Sonuçta bu kasa İtopya'da sizin için kurulmuş, testleri yapılmış, kullanılmaya hazır bir şekilde geliyor. Ben sitesi de gezerim, her indirim peşinde koşarım, düşerim peşlerine, kendim toplar birleştiririm diyorsanız, bu işi biliyorsanız tabii, saygı duyarım tabii. Pek anlamıyorum kasa toplamaktan zaten, oyuncuyum ben, sadece oyun oynuyorum. Hemen oyun oynamaya başlamak istiyorum diyorsanız, DHA4 bence gerçekten güzel bir sistem oldu. Evet, böylelikle sizlerle beraber Ütopya'da oluşturduğumuz DHA4'ü incelemiş olduk. Ürün ve inceleme videosu hakkındaki yorumlarınızı yorumlar kısmında mutlaka bekliyor olacağım. Benim değinmediğim lakin sizin merak ettiğiniz bir şey olursa lütfen yorumlar kısmında belirtin. Ben oradan cevaplıyor olurum. Aynı zamanda bana sosyal medya hesaplarım üzerinden de ulaşabilirsiniz. İstediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Vaktim olduğunca cevaplayacağım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.